dostlarım, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hepinize gönülden muhabbetler. Bu halka, büyük bir halka, küçük halkaların toplamı iç içe geçmiş, mütedahil halkalar ve onların bir büyük resmi. Buraya gelirken böyle coşkuyla, çocuksu bir heyecanla geliyorum. Çünkü hem bir kısım dostları görmek de söz konusu oluyor. Efendim mülaki oluyoruz, muhabbet ediyoruz. Orhan Hocam'la mesela epeydir görüşemiyorduk. Efendim az da olsa görüşmeye vesile oluyor. Kaynaşmaya vesile oluyor. Gönülden gönüle köprüler kuruluyor. Tekrar birbirimizin yüzünü görüyoruz. Birbirimizin gözüne bakıyoruz. Dünyanın en önemli işi birisinin gözüne bakabilmek. Birisinin gözüne bakabilmek ne demek biliyor musunuz? Alnım ak. Seninle ilgili bir rezervim yok. Sana dair olumsuz duygularım yok. Sana açığım, open durumdayım demenin de ilanı aynı zamanda. Einstein'a göre dünyanın en etkili atom bombasından daha etkili işi. Bir insanla mülaki olabilmek. Yani karşılıklı konuşabilmek, kalpten kalbe, sözlerle bir köprü kurabilmek en tehlikeli, en önemli işidir diyor yani. O yüzden hani atom bombasından bile etkilidir diyor. Kıymetli dostlarım, bugün size önemli bir konu takdim edeceğim. Slide kullanmamayı özellikle tercih ediyorum. Burada bir yaklaşımım var. Yani hocalarımızdan özür diliyorum. Normalde ben de slide kullanan birisiyim. Üniversitede de öğrencilere falan sürekli slide kullanıyoruz. Eğitimlerimde 30 yılı neredeyse yakın bir şekilde kullandık. Son 20 senesinde mutlaka kullandık. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle görselliğin her alanda hafızamızı daha çok işgal ettiğini görüyorum. Öğrenme sistemlerimizin tamamen görselliğe endekslendiğini gördüğüm için sözel öğrenmenin dinleyerek, bir insana odaklanarak, bir insanın sesine, sözüne, varlığına odaklanarak ve onu onaylayarak öğrenmenin çok daha önemli olduğunu fark ettiğim ve keşfettiğim için görselliği neredeyse ortadan kaldırıyorum. Mesela çok sistematik atölye eğitimlerim oluyor, orada kullanıyorum. Mesela videoları eskiden çok kullanırdım, fotoğraflar, ıvırlar. Hayır, bunlar görsel belleği çok fazla işgal ettiği için yapılan araştırmalar var. Görsel belleği aynı bilgisayarda olduğu gibi videoların tuttuğu alanla Doç dosyalarının tuttuğu alanı, Word dosyalarının tuttuğu alanı hesap edin. Hafızadaki işgal alanlarını hesap edin. Aynı şey bizim beynimiz ve zihnimiz için de geçerli. O yüzden tamamen sese, söze, sohbete, muhabbete odaklanalım ve eski bir tabirle insiba, yani hal geçmesi, birbirimizin rengine boyalanmak. İnsan bir hissiyat köprüsü de kurarsa birbirinin rengine boyalanır, o hissiyatı alır ve o bulaşır. Ona insiba derlerdi eskiler. Onun da gerçekleşmesi için böyle bir yolu tercih ediyorum. Bu bir. İkincisi, patoloji meselesini açıklamam lazım. Bu kavram aslında bizde karşılığı var ama bu daha kullanışlı, daha anlaşılır hale gelmiş patoloji kavramı. Marazi demek, marazi. Marazi emraz, hastalık. Yani hastalıklı aile tipi. Bu hastalığın da bir tık ilerisi aslında. Yani biraz böyle kronikleşmiş, biraz metastaz yapmaya doğru gitmiş. Hastalık ileri boyutlara gitmiş. Şimdi hastalığın bir grip olanı var, bir de enfeksiyon olanı var değil mi? Gripin hafif olanı var, ağır enfeksiyon olanı var. İkisi aynı değil. Demek ki emraz, maraz, patoloji demekmiş. Hastalıklı, patolojik dediğimiz zaman da burada özellikle hastalığın biraz derinleşmiş, biraz ağırlaşmış, biraz yoğunlaşmış halini ne yapıyormuşuz? Kastediyormuşuz. Güzel. Hastalıklı aile tiplerini söylemek istiyorum. Buradan insanlara, kişilere de göndermeler yapacağım. Disiplinler arası geçişler yapabilirim. Ben sadece sosyoloji, psikolojiyle bakmıyorum. Başka mesela felsefi açıdan da kendi o tırnak içinde çok da kullanmıyorum ama yani İslam düşüncesi tabirleri ve yaklaşımları açısından da bu dördü benim hayatımın özetidir çünkü. Dördüne de kendimce emek vermeye gayret ettim, mücadele ettim. Hala ediyorum. Yani yolumda kararlı bir vaziyette ilerliyorum kendimce. Şimdi patolojik aile dediğimizde ne anlayacağız?
Önce bunu bir tarif etmemiz lazım. Önce bir sınırlarını, çerçevesini çizmemiz lazım. Ne demek ya bu patolojik aile? Kıymetli arkadaşlar, patolojinin en önemli göstergesi 3D formülünde yatıyor. 3D. 1. Düşünce. 2. Duygu. 3. Davranış. Düşünce, duygu ve davranış regülasyonu, yani düzeni, kurallılığı, istikrarı, kendi içinde uyum ve ahengi bozulduğu zaman ortaya hastalık çıkmaya başlıyor. İşin psikolojik tarafı. Yani bir ailede, şimdi bireyden de hareketle aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir bireyde de öyledir, kişide de, fertte de öyledir. Kişide mesela sadece mantık ağır basıyor, sadece düşünce, takır tukur takır tukur her şeye mantıksal yaklaşıyor. Ama mesela duygular sağlıklı çalışmıyor. Duygular kendini ifade etmiyor, ortaya çıkmıyor, açığa çıkmıyor. Bu davranışta da bazı arızalara yol açıyor. Burada bir hastalık var işte. Duygu, düşünce ve davranış arasında ahenk, uyum, istikrar, düzenlilik ne yapmış? Bozulmuş. Regülasyon dediğimiz şey bozulmuş. Şimdi işte o zaman burada ya terapi ya tedavi günümüz imkanlarıyla devreye giriyor. Eski tabirle işte şifa dediğimiz şey, şifalanma dediğimiz şey yöntemleriyle, teknikleriyle devreye giriyor değil mi? Kesiliyor. Onu söyleyeceksin. O pil aksıyor o yüzden. Teşekkür ederim. Şimdi aynısını aile için düşüneceğiz. Ailede akılsallık var, mantık var, rasyonellik var. Efendim entelektüel paylaşım var, düşünce var. Ailede duygu yok. Ailede duygusal çoraklık var. Kadın da erkek de ilişkide de diyebiliriz buna, geniş daha tutalım. Çoraklık yaşıyor. Kendisini bir duygu çölündeymiş, duygusuzluk çölündeymiş gibi ne yapıyor? Hissediyor ve bundan kıvranıyor. Mesela biz danışanlarımızla çok yoğun uğraştığımız için efendim ben mesela sürekli ailelerle, gençlerle uğraşıyorum. İşte Nazlı Hanım aynı şekilde kızımız Elif var, o da çocuklarla uğraşıyor. Başka 5-6 tane psikolog arkadaşımız var. Hep bu işin içindeyiz uzun zamandır. Şimdi şunu görüyorum. Adam çok başarılı, örnek. Bunun tersi de olabilir. Çok başarılı. Paraları var, katı var, yatı var, imkanı var. Efendim bilmem iş yerinde şu kadar başarılı, şu kadar insan istihdam ediyor falan. Ama kadın mesela kendisini bir duygusal izolasyonla, ve izolasyon malzemesiyle sarıp sarmalanmış bir adamla yaşıyormuş gibi hissediyor. Diyor ki hocam, ona baktığım zaman bir duygu alamıyorum, bir coşku. Mesela kadın da coşkulu bir kadın ya da erkek. Coşkulu, cıvıltısı var. Yaşanmamışlıkları var. İçinde ukdeler var. O coşkuyu yaşamak istiyor. Ömür de gidiyor. Ömür gitmesiyle beraber bir telaş da geliyor. Acaba bir daha yapabilecek miyiz? Olacak mı? Gidiyor mu? Son treni de kaçırıyor muyuz diye o coşku cıvıltı kıpraşıyor. Başka şeyler de yapamıyor. Onu bağlayan bir sürü faktör var. İşte burada bir bakıyorsunuz ki çok ağır problemler gündeme geliyor. Duygu yok ama başarı var, imkan var, şu var, bu var. Ama aile patolojik durumda. Kadında veya erkekte. Şimdi demek istediğim düşünce, duygu ve davranış arasındaki o uyumlu ahengin, o güzel bağlantının çok güzel birbiriyle irtibatlı olmasıyla ancak sıhhat, sağlık ortaya çıkıyor. Öbür türlü hastalıklı, patolojik bir duruma doğru geliyor. Bütün bunların telafisi var. Ben size söyleyeyim. Hocam, evet buyurun. İnsanoğlu değişmez, değişir. İnsanoğlunda mizaç dediğimiz bir yazılım vardır. Bu mizaç dediğimiz yazılım kişiliğin DNA'sıdır. Kişiliğin ana yazılımıdır. Bu bize yükleniyor. Bir ağacın programının çekirdeğine yüklenmesi gibi. Biraz çıtlatmıştım daha evvelde. Hatırlayanlar olabilir. Efendim ama ağacın bir gelişim seyri var. Ağacın gelişim seyri esnasında dallarının büyüyüp büyüyememesi, toprağını, iklimini, şartlarını bulup bulamaması, meyvelerini düzgün, verimli verip verememesi var. İşte bunlarda bazı değişimler yapabilirsiniz. Yani toprağı değiştirirsiniz, toprağa gübre atarsınız. Ağacın dallarının gür ve gümrah ilerlemesini engelleyen bir duvar vardır, duvarı kaldırırsınız. Ya en kötü ihtimal kepçeyi tıkar, ağacı çıkarır götürür bir başka alana, güzel bir alana koyarsınız. Bu da mümkün. Sevgili arkadaşlarım, karakter ve kişiliğe ilişkin değişim yapılabilir. Mizacın da yönetilmesi mümkündür. Yani bazı müdahalelerle uygun şartlarda daha verimli hale getirilmesi mümkündür. Çünkü mizaç, o ana yazılım, ana özellikler neyle etkileşime giriyorsa, neyle tepkimeye giriyorsa ona göre gelişim gösteriyor. Gelişim seyri ona göre oluyor. Şimdi aynı tohum, aynı mesela ağacın çekirdeklerinden 50 tane alın. Aynı ağacın çekirdekleri ne olsun? Şeftalinin belli bir türü olsun. Belli bir tür. Bundan aldınız, ülkenin dört bir yanına diktiniz, ektiniz. İklim farklı, toprak yapısı farklı. Doğru mu? Bahçıvanlık edip etmemek farklı. Oradaki mineral yapısı farklı. Ona göre ne yapacak o 50 tane aynı tür dahi olsa şeftali farklı yetişecek. Boyları farklı olacak. Efendim meyve kalitesi, meyvenin büyüklüğü, küçüklüğü farklı olacak. Şartlara, duruma göre ne yapacak? Değişecek. Mizaç değişmez ama yönlendirilebilir, sevk edilebilir. Karakter ve kişilik tamamen sonradan oluştuğu için değiştirilebilir. İradeyle. İradeyle ve gelişimini sürdürmekle. Yani beslenmeye, o konudaki arayışını efendim devam ettirmeye kesinlikle bağlantılı. Bir insan beslenmeyi bırakmışsa, yani aklını, kalbini, duygularını, vicdanını, insaniyetini, yeteneklerini, özelliklerini beslemeyi bırakmışsa bilin ki değişme imkanını da kaybediyor. Kaybediyor. Biz buna paradigmatik felç diyoruz. Aldığı belli kalıplar var. Bu kalıpları hiç mi hiç sorgulamıyor, aynen devam ettiriyor. Kendisine bilgi açısından, donanım açısından, bakış açısı açısından yeni şeyler ilave etmiyor. Ne olmuş? Paradigmatik felç, yani kalıplarda felç olmuş, aynı kalıplarla bakıyor. Çok özür dileyerek örnek vereyim. Yurt dışında çok çalışıyoruz. Ben yurt dışına özellikle pandemi öncesinde çok yoğun gidiyordum. İşte pandemide biliyorsunuz rahatsızlıklar vesaireler, gidip gelmeler azaldı. Efendim gidemiyoruz da. Tekrar belki başlayacağız. Ama online mesela yurt dışıyla sürekli seanslar yapıyoruz. Görüşmeler yapıyoruz. Bir bakıyorum ki aile çok güzel, tamam. Efendim bedenleri şimdi ve burada bedenleri. Fakat kafa yapısı 1970'lerde kalmış. Kadına bakış açısı, erkeğe bakış açısı, birçok çocuğa bakış açısı, çocuk eğitimine bakış açısı, ilk neslin bakış açısı. Adam veya kadın mesela kariyer de var. Yani doktor, mühendis, o da yeni kuşaklarda Almanya'da falan var. Yani öğretmen şu bu, iyi noktalara gelmiş insanlar var. Adamın iki tane doktorası var ama kadına bakışında, aile ilişkisinde 70-60'lardaki madende çalışan babası. Yani 70'lerdeki babasının formatı, bakış açısı, yaklaşımı aynen muhafaza edilmiş. İki tane doktorası var. Yani insan ilişkileri konusunda aslında ilkokul seviyesinde bile değil. Orada kalmış. Yani kadının ihtiyaçlarını, erkeğin adamın ihtiyaçlarını gördükten sonra kardeşim ne bu homurdanıp duruyor ya, bu havanlar var ya. İşte her türlü bir eli yağda bir eli balda hocam, bu var ya kredi kartını teslim etmişim ayda 2000 euro harcıyor, daha bana ne söylenip duruyor. Tamam. Peki senin bu insana yaklaşımın, duygusal açlığı mesela değerli hissettirmiyorsun. Karşında onu bir asalak, bir zavallı, anlamsız, değersiz bir varlık olarak hissettiriyorsun. Buna ne diyeceğiz? Hocam nereden çıkıyor ya Allah'ını seversen bunlar böyle şey. Anladınız mı? Yani bedevi düzey dediğim düzey bu işte. Kadın veya erkek, cinsiyet ötesi konuşuyorum ben. Şimdi duygu, davranış ve düşünce denkleminde, dengelerinde şaşmalar olduğu zaman, kefelerden biri ağır basmaya başladığı zaman işte orada ne ortaya çıkıyor? Patoloji dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Peki hocam zamanımızı iktisatlı kullanmamız lazım. Size sorularımız da olabilir. Pekala. Patolojik aile tipleri nelerdir? Önce bu tipleri görme. Bunların ne yapması gerekir? Buna dair ipuçları vereceğiz. Yani sadece sorunları sıralayıp, efendim problemi gösterip, eyvallah ben gidiyorum, kusura bakmayın olmaz. Şimdi birinci aile tipi, ebeveyn tipi çocuklarla beraber düşüneceksiniz. Önce ebeveynden hareketle konuşuyorum. Birinci patolojik aile tipi standartları çok yüksek, bir türlü mutlu edilemeyen, bir türlü tatmin edilemeyen perfectionist, yani mükemmeliyetçi anne babalar ve aile yapısı. Mükemmeliyetçi. Çocuklar bilhassa bu aile yapısında, eşler birbirine karşı olabiliyor. Anne babayı bir türlü mutlu edemez, tatmin edemez. Anne babanın öyle standartları vardır ki senin o standartlara yetişmen neredeyse mümkün değildir. Mümkün değil. Yani kendini parçalasan da onun kafasındaki o kalıba, o standarda bir türlü gelemezsin. Ne yaparsan yap. Aynısı kadından erkeğe, erkekten kadına olabilir. Eşlerden biri mükemmeliyetçi ise o da aileyi patolojik hale getirebilir. Adam çok mükemmeliyetçi, kadın kendini paralıyor. Ne yaparsa yapsın adama kendini beğendiremiyor yani. Adamın karşısında hep bir zavallı yani. Hep bir sünepe, ne yapsın? Kadın çocuk da yapıyor, kariyer de yapıyor. Efendim akşam ikinci mesai de yapıyor, takla da atıyor. Ne derse yapıyor ama olmuyor yani. Çünkü perfectionist, mükemmeliyetçi bir yapı var. Kadında da olabilir. Adam yaz tatili yapıyor, kış tatili yapıyor. Kadın ne derse yapıyor, onu da yapıyor, bunu da yapıyor. Yok abi, ne derse yaranamıyor. Hocam diyor, ben yoruldum, ne yapacağım diyor, bana onu söyleyin. Benim diyor bu kadını, bu adamı neyse memnun etmem mümkün değil. Çünkü kendinden memnuniyetsiz diyor. Hayattan memnuniyetsiz. Çocuklar diyor kendini parçalıyorlar. Babamdan, hani baba veya anne diye düşünün. Yani bunlardan birinden bir küçük onay alabilmek için. Her kendini parçalayıp yapıp şey getirdiği şey karşısında tavır şu. Yani olmamış. Olmamış, olmuyor. Sen yapamıyorsun galiba bu işleri ama hadi neyse, hani lütufta bulunuyor. Şimdi karşı tarafın demoralizasyonunu düşünün, çöküntüsünü düşünün. Bir türlü memnun edemediğin, standartlarına cevap veremediğin bir insanla karşı karşıyasın. Bu anne baba olabilir çocuklara karşı. Eşlerden biri olabilir çocuklara karşı. Tamam mı? Çocuklar büyüdüğünde anne babaya karşı olabilir. Anne babayı hep yetersiz hissettirme moduna çocuklar da geçebilir. Çocukların standartları o kadar yüksektir ki, yani hizmetkar anne baba olmak, her istediğini yapan anne baba olmak onlara yetmez. Çünkü çok beklentileri yüksektir ve çok idealize ediyorlardır. Mükemmeliyetçi modda çalışıyorlardır. İşte bu da çocuklardan ebeveyne doğru nedir? Patoloji. Bunun ilacı ne? Birbirimize karşı tahammül seviyemizi artırmak. Tahammül seviyemizi azaltan faktörleri iyi analize etmek. Tahammülümüzü neler düşürüyor? Tahammülümüzü düşüren şeyleri size söyleyeyim. Bir, geçmişteki hataları bir türlü affedememek. Bunların bir ukdeye dönüşmesi ve bu hataların tekrarlanması. İki, karşı taraf karşısında kendini öz değer ve öz saygı açısından anlamsız, değersiz ve yetersiz hissetmek. Karşı taraftan baktığında anlamsız, değersiz ve öz saygı, öz değer açısından efendim kısıtlı hissediyorsun, yetersiz hissediyorsun. Bu ne yapıyor? O karşı tarafa karşı tahammül seviyemizi düşürüyor. Sonra psikolojik, biyolojik paylaşımlardaki sorunlar. Mesela evde her şeylerine birbirlerini bağırıyorlar, çağırıyorlar. En ufak hareketlerinde geriliyorlar. En ufak bir şeyde geriliyor. Kadın veya erkek. Yani elektrik verilmiş gibi, bir elektrik, kaçak elektrik direği gibi sürekli birbirine gergin tepkiler veriyor. Altında bir bakıyorsunuz ki, burada rahat söyleyebilirim herhalde. Mesela karı koca hukukunda, eş hukukunda, cinsel hayatlarında problemler var. Çok ciddi uçurumlar var. Ama bu ne olarak ifade ediyor? Aramızda şiddetli geçimsizlik var diyor. Bir bakıyorsunuz ki biyolojik olarak hayatları bitmiş. Birbirlerini o konuda tüketmişler, ya uzaklaşmışlar ya başka şeyler olmuş. Orada bir takım patolojiler, lezyonlar, enfeksiyonlar, sorunlar oluşmuş. Çok önemli bir nokta. Ailede, kadın erkek hukukunda çok önemli bir nokta arkadaşlar. Hele çağımızda. Yani bunu es geçemeyiz. Bunu ay falan deyip geçiştiremeyiz. Böyle bir lüksümüz yok. Biz çoğu vakayla karşılaşıyoruz ki şiddeti geçimsizlik diyorlar. Abi bakıyorsun adamın cinsel ilgileri bambaşka bir noktada, kadın başka bir boyutta. Geldikleri nokta facia. Bunun yapılandırılması gerekiyor. Bunun üzerine çalışılması gerekiyor. En mahrem noktaların dahi gerektiğinde üzerinde durulup çalışılması gerekiyor. Mühim. Şimdi bak, birincisi neymiş? Mükemmeliyetçi aile tipi. Mükemmeliyetçi aile tipi standartları hep yüksek olduğu için memnun edilmesi, efendim beklentilerinin karşılanması bir türlü söz konusu olmadığı için ne yapıyor? Sürekli bir evde gerginlik, huzursuzluk, mutsuzluk, tedirginlik üretiyor. Tedirginlik. Örnek vereyim. Benim böyle mükemmeliyetçi eğilimleri olan bir abim yaşıyor. Allah hayırlı uzun ömür versin. Çocuğu çok mühim liselerden birini kazanmıştı İstanbul'da. Çok yani. Girilmesi çok zor bir lise. Birinci veya oraya ikinci olarak girdi. Beyoğlu'nda bir lise. Ara dönem karnesini hatırlıyorum. Ben bu örneği çok anlatırım. Ara dönem karnesini çocuk benim yanımda getirdi. Yani sömestirde. Getirdi bizim mükemmeliyetçi ya baba. Yani her şey 10 numara olacak falan. Bütün dersler işte 10 üzerinden 10. Bir tane ders. Fransızca 9. Babanın tavrı şu, dudaklar aşağıda. Memnuniyetsiz. Karneyi şöyle fırlattı. Fransızca 9 olduktan sonra ben bu karneyi ne yapayım ki dedi. Perfectionist. Yani mükemmeliyetçi. Peki bu çocuğun harabiyetini düşünün. Bu çocukta iki şey olur. Bir, hatasızlık takıntısı. Mesela takıntıya çok yatkın hale gelir bu insanlar. Birincisi bu belli bir yönde. İkincisi ne biliyor musunuz? Saldım çayıra Mevlam kayıra. Bizim pedere memnun etmek zaten mümkün değil abi. Ne yapsan kendini de yırtsan mümkünatı yok bunun. Değil mi? O zaman battı balık yan gider. Ne diyorlar? Her çibat abat mı diyorlar? Öyle bir laf. Yani vur gitsin abi. Memnuniyetle mümkün değil ki. Aynı şey yöneticiler için falan geçerli değil mi? Mesela çok mükemmeliyetçi yöneticiler karşısında ya umursamaz çalışanlar ortaya çıkar ya da takıntılı çalışanlar ortaya çıkar. Hata yapma korkusu. En ufak şeyde titremeye başlıyor. Eyvah diyor. İşte Ahmet Bey diyor bunu görürse diyor şöyle olur, böyle olur, mahvolurum, biterim falan filan. Korku, endişe, panik, stres devreye giriyor. Kıymetli arkadaşlar. Demek ki tahammül seviyesini artırmak. İki, mükemmele giden yolun kusurludan geçtiğini bilmek. Hata yapma payı tanımak. İnsanlara hata payı tanımak. Ve insanları yavaş yavaş yavaş yavaş belli bir mükemmellik seviyesine doğru şefkatle taşımak. Bunu peyderpey yapmak. Pedagojinin temel kurallarından biri tedriç. Ne demek tedriç? Dereceli. Aşama aşama bir anda değil. Mükemmel sonucu bir anda ne yapmamak? Beklememek. Ve sizden ricam şu. Mükemmeliyetçiliği en çok körükleyen şeylerden biri, naçizane tavsiyem, kadının da erkeğin de çağımızda beklentileri birbirinden anormal kışkırtılıyor. Kışkırtılıyor, kamçılanıyor. Yani o kadar çok bize sunulan kadın tipinde kışkırtılma var ki, bir adam kendi eşini beğenmesi vesairesi çok zor. Çünkü ona sunulan kadın tipi bir defa yani bedensel olarak bir acayip, yani görsellik noktasında, İşte vücudundan tut o sekse palitesi, uyarıcılığı. Bu konuda çok yoğun bir uyarıcıya maruz kalıyor mu? Kalıyoruz. Şimdi numara yapmayalım birbirimize. Yani biliyoruz bak çok yoğun. İnternette dolaşsan sadece kafandaki kadın tipi, idealize kadın tipi değişir. Televizyona baktığında o, diziye baktığında o, olumlanan kadın tipine baktığında o, değil mi? Yani geçer akçe olumlanan kadın tipi. Şimdi adamın, erkeğin kadından beklentilerinin hem biyolojik olarak, hem psikolojik olarak, hem sosyal roller açısından anormal kışkırtılması, çok fazla köpürtülmesi, bunun getirdiği büyük hüsranlar var, büyük sonuçlar var. Hayal, kafasındaki o kadına bir türlü yetişemiyor eğer bu kulvara girmişse. Kadının adamdan beklentilerinin çok yükseltilmesi, çocuklardan beklentinin çok yükseltilmesi, çocukların ebeveyninden beklentilerinin çok yükseltilmesi. Sizden ricam şu. Bu beklentileri kısın. Bu beklentilerin realize edilmeye, minimize edilmeye, biraz kısıtlanmaya ihtiyacı var. Öbür türlü sürekli koşan, hiçbir şeye yetişemeyen, hiçbir konuda kimseyi memnun edemeyen yorgun insanlar ortaya çıkıyor. Yorgun kadınlar, yorgun erkekler, yorgun çocuklar. Ve bu yorgunluk bitiriyor. tükenme sendromunun aile versiyonu. Tükenme sendromu. Beklenti, yani suni beklentilere, kışkırtılmış beklentilere dikkat et. Suni beklentilerin çoğu görseldir. O görsellik seni aldatır. Bu, hep anlatıyorum, sosyal medyada da epey yazdık ettik falan, bayağı bir duyuldu. Buna biliyorsunuz ördek sendromu deniyor. Duymuşsunuzdur. Ördek suda yüzerken Allah'ım ne güzel süzülüyor değil mi? Suda geride de böyle V şeklinde bir hareketlenme, dalgalanma bırakır. Ya dersin bu ördek ne muhteşem ya, ne kadar güzel süzülüyor dersin. Sen o ördeğin suyun altındaki hareketlerine, ızdırabına, çilesine, o sürekli enerji sarf etmesine hiç baktın mı? İşte görselliğin iktidarıyla beraber bu suni beklentilerin hem akıl bazında, hem duygu bazında, hem bedensel bazda, hem cinsellik bazında, birçok bazda, tüketim bazında, birçok alanda kışkırtılması bugün bizi patolojik hale getiriyor. Bunu bilmemiz lazım. O yüzden gözünü gönlünü denetleyeceksin, kendine bu konuda dikkat edeceksin, beklentilerini mihenge vuracaksın, varsa o mihenklerin değerler. O mihenge vurup beklentilerini minimize edeceksin ve insanın özünde, insan denilen varlığın aciz, fakir, fani, ölümlü, biraz da bedensel açıdan zavallı olduğunu bileceksin. İnsanoğlunun bedensel tarafı, kusura bakmayın, zavallı. Dünyanın en güzel kadını olsan, 3 gün banyo yapma, kimse senin yanına yaklaşamaz. Kusura bakma. Dünyanın en yakışıklı, öyle bir adam yok da. Olsan, sabahleyin kalktığında karnın guruldar kardeşim. Burnunda eğrilik vardır, horlarsın. Lavaboya gidiyorsun. Yani insanı bedensel açıdan çok yüceltmek, insan bedenine tapınır hale getirilmesi bugünkü modern insanın en büyük dramıdır. Realiteyi görmüyoruz. Kafamızda suni illüzyonlar oluşuyor. Bu illüzyonlarla beklentimiz kışkırtılıyor. Bu beklentilere yetişemeyeceğimizi hissettiğimizde bu bizi hastalıklı, problemli, sıkıntılı, gergin, stresli hale getiriyor. Bunun sonucu tükenme sendromu. Bağlantıları kurabiliyoruz değil mi? Hızlı mı anlatıyorum? Peki. İki. Sevgi, ilgi, takdir ailede yok. Sevgi, ilgi, takdir, bir de ilişki, paylaşım. Mesela sevgi, ilgi, takdir azlığı, bunların olmayışı gittikçe bizi sağlıksız bir duruma doğru getiriyor. Şimdi bazı ailelerde mesela bir türlü sevgiyi dile getirememek vardır. Sevgi paylaşımı yoktur. Yani duygusal çölleşme dediğimiz şeyden ortaya çıkıyor bu patoloji. Sevgi ve ilgi ve karşılık. Mesela karşılıklı bir araya gelip konuşamıyor. Hocam diyor, biz diyor asla konuşamayız. Konuştuğumuz tek şey nedir biliyor musun diyor. Arada bir akrabaları çekiştiririz. Yani senin bacanak şöyle, enişte böyle. Onları çekiştirirken konuşuruz. Onun dışında hiçbir şey konuşamayız. Bak, konuşamıyor, paylaşamıyor, sevgi aktarımı yok. Sevgi aktarımı sadece belli zamanlara endekslenmiş. Çok özür dilerim, işte sadece diyelim cinsellik öncesi vesaire. Tamam, belli dönemlere indirgenmiş. Onun dışında takdir yok, onaylama yok, sevgi, ilgi beslenmesi yok. Karşılıklı bir muhabbet kuşu modu yok. Halbuki insanın özellikle ailede konuşmaya ihtiyacı vardır. Birbirine bir şeyler, ha suni konuşma değil, kaliteli konuşma. Bir şeyleri ifade etme, gününü anlat, hayatını anlat, duygunu anlat. Efendim gördüğün bir şeyi anlat, bir cümleyi anlat, bir şeyi paylaş. İnsanda böyle bir karşılıklı, onun aynasında kendini seyretme, onun duygusunda kendini seyretme, duygusunu ifade etme, ondan bir cümlelerle, konuşmayla, komünikasyonla duygu geçişi alma ihtiyacı vardır. Bunu sağlayamadığı zaman aile ne oluyor? Patolojik hale geliyor. Demek ki ikinci patoloji neymiş? Sevgi, ilgi, konuşma, paylaşma, takdir, onaylama. Bunların azlığının olduğu aile. Arada hatların kopuk olduğu, bağlantıların kopuk olduğu. Yani beraber bir yere gidilmiyor, beraber bir şey paylaşılmıyor, beraberce bir eylem yapılmıyor. Herkes kendi dünyasında mekanik bir şekilde ayrılmış. Kendi dünyasında efendim sevgi köprülerini atmış, diyalog köprülerini atmış, konuşma, paylaşma bunları atmış ve ona göre dağılmış gitmiş. Bu da ikinci patolojidir. Yani insanın mutlaka yardım edilmeye, karşılıklı birbirine yardım etmeye, sevgi ve ilgi paylaşımında bulunmaya, karşılıklı çok yoğun, coşkulu paylaşımlara ihtiyacı vardır. 10 dakikada olsa, 20 dakikada olsa birbirimize bu duyguyu aktaracağımız durumlara ihtiyacımız var. Bundan besleniyoruz. Bunu yapamadığımız zaman kurumaya başlıyoruz. Suyu verilmeyen bir çiçek gibi kurumaya başlıyoruz. İkinci patoloji. Üçüncü patoloji, patolojik aile, başarı takıntısına kapılmış ailedir. Başarıyı tek boyutlu algılayan, sadece kariyer başarısı, maddi başarı, efendim para pul elde etme, makam açısından yükselme, başarıyı buna endekslemiş ailelerde de çok ciddi patolojik yapılar görüyoruz. Mesela çocuğun sadece zeki olmasını istiyor. Çok iyi okullara gitmesini istiyor. Çocuk çok zeki, çok iyi okullara gidiyor ama çocukta duygu yok, vicdan yok, paylaşım yok, merhamet yok. Biz o yüzden şunu söylüyoruz. Çocuklarınız, ben bunu ısrarla uzun zamandır söylerim. Çocuklarınız vasat okullara gitsinler ama insani duygulanımı kaybetmesinler. Bu bir başarıyı, en büyük başarıyı sürdürülebilir insanlıkta bulsunlar. Sürdürülebilir insaniyet en büyük başarıdır. Dünyada insanın en büyük başarısı nedir? Bakın ben kendimi nasıl başarılı sayacağım biliyor musunuz? Bu dünyada kimsenin saçına ak olmazsam, kimsenin efendim hayatına gerçekten acı, sıkıntı, ızdırap olmazsam, mümkün olduğunca iyi katkılarda bulunursam, kimseyi üzmezsem, kırmazsam, mümkün olduğunca, yani ister istemez olur. Efendim değer üretebilirsem, birilerinin hayatlarına dokunabilirsem ben bunu başarı sayıyorum. 100 tane kitap yayınlarsam değil. Gençlik yıllarımda böyle düşünüyordum. Yani benim bir numaralı yazar olmak, öyle bir derdim yok. Benim kendimi anlamak ve hayatı anlamlı, değerli paylaşarak, dokunarak, hissederek, üzmeden, kırmadan, dökmeden, bu dünyadan güzel giderek hayatımı yaşamak gibi bir başarı idealizasyonum var. Kendimce bu. İşte öbür türlü tek boyutlu başarının insanları nasıl hasta ettiğine inanamazsınız. Bugün tek boyutlu başarı kültürünün insanları kaybeden ve kazanan diye kategorize ettiğini, kendini kaybedenler kulübünde görenleri nasıl hırçınlaştığını, nasıl öfkeye tutulduklarını, nasıl duygu durum bozuklukları yaşadığını görüyorsunuz. O yüzden başarı odaklı, tek boyutlu başarı odaklı aileler patolojik ailelerdir. Bunun yerine biz neyi efendim yücelteceğiz? Bir, şimdi ve burada olmanın kıymeti. İki, hayatın anlamlı büyük değerlerini yaşamak. İnsani erdemleri güzel temsil etmenin efendim yüceliği ve bunun en büyük başarı oldu. İnsani erdemleri insanca en üst düzeyde yaşayıp bu dünyada kendini geliştirip içindeki Hazreti insan potansiyelini açarak gitmenin en büyük başarı olduğunu bizim anlatmamız lazım. O zaman insaf, izan, vicdan, merhamet, muhabbet orada devreye girmeye başlıyor. Öbür türlü başarı zombileri ortaya çıkıyor. Başarı zombi, çok başarılı. Ama karşı taraf bildiğin arıza. Merhameti yok. Mesela insan ilişkilerinde acayip. Karşı tarafı yok sayıyor. Bir takım kişilik bozuklukları geliştirmiş. Çok başarılı. 2-3 milyon takipçisi var. Şimdi başarı biraz da öyle oluşuyor ya. Senin kaç takipçin var? 3 bin. Başarısız hissediyorsun. Aha, özeniyorsun onun hayatı. Hayır, o büyük bedeller ödüyor. Büyük kişilik bozukluklarla karşı karşıya olabilir. Onun getirdiği çok büyük yansımalar var. Onların bedelleri var. O bedelleri sen görmüyorsun. Kendini otomatik olarak kaybeden, loser olarak konumlandırıyorsun. Bak, burada bir algı hatası var, bir illüzyon var. Hayatı anlamlı, derin, hissederek, fark ederek, kırmadan, dökmeden, üzmeden, mümkün olduğunca güzel bir şekilde böyle yaşayıp gidebiliyorsan en başarılı varlık sensin. Bunların yeniden tanımlanması lazım. Evet. Şimdi bir başka husus efendim. Dördüncüsü ne biliyor musunuz? Dördüncüsü melankolik aile. Melankolik aile şu: geçmişe takılıp kalmış. Mesela özellikle ebeveyn geçmişe takılıp kalmış. Baba hep nostalji, geçmiş nostaljisi yapıyor. Özellikle kendini yenilemeyen, şimdi ve buradayı çok iyi, anlamlı, yoğun bir şekilde yaşayamayan insanlarda hep bir geçmişi vurgulama vardır. Geçmişte her şey daha güzeldi. Saygı vardı, sevgi vardı, muhabbet vardı. Bir işte sofranın etrafında bir tas çorbaya kaşık sallardık ama mutlu... Ya yapma arkadaş ya. Sen geçmişe doğru bir öyküleme yapıyorsun. Bunun adı geçmişe doğru öykü oluşturmadır, hikayeleştirme. Orada otoriter efendim güç uygulayan anne baba figürü vardı, hayt huyt vardı, adam yerine konulma işin vardı, şu vardı, bu vardı, toplumun garip acayip gelenekleri, görenekleri vardı, gösteriş için yaşamak vardı. Tamam mı? Yani bir dünya sıkıntılı, problemli taraf vardı. Geçmişin tek taraflı yüceltilmesi, insanlarda hüzün hastalığı, melankoli, geçmişe takılıp kalma, özellikle aile ilişkilerinde de böyle. Yani eskiden ne kadınları vardı be abi. Kadın dediğin eskidendi diyor. Tamam. Benim diyor babaannem diyor, 8 tane çocuk doğurmuş diyor. Evde kar yoladı diyor, doğumunu yapmış, kordonu kesmiş diyor. Gitmiş tarla, burçak tarlasında çalışmış. Kadın buydu abicim falan diyor. Ya yapma, o bir mecburiyetti. O şartlarda oydu. Tamam, her dönemin kendine göre hükmü var. Her dönemin kendine göre şartları var. İnsan yapısı var. İnsanın halleri var. Hocam diyor, evlenin diyorsunuz diyor. Evlenecek adam mı var diyor. Bak şimdi biliyorsunuz değil mi? Evlenecek adam mı var hocam? Adam mı kaldı diyor falan. Aa, bir bakıyorsun bizim bu abla baskın olmayı, kişilik olmayı, kadın olmayı, özgür olmayı, birey olmayı öyle abartmış ki bir dominant ablaya dönüştürmüş. Adamı önce affedersiniz bir finoya çeviriyor karşılaştığı adamları. Tasma takıyor. Ondan sonra da diyor ki adam mı var hocam diyor. Bu adamların hepsi kılı bunlar diyor. Mıymıntı diyor, adam yok diyor. Ya adamı budadın sen. Adamın her şeyine müdahale ettin. Adamın nefesini aldırmadın. İflahını kestin. Kaşını oynatsa ona sen efendim üzerinde hakimiyet kurdun. Adam da böyle bel bel bakan bir adama dönüştü. Ondan sonra diyorsun ki hocam bana canlı kanlı adam dediğin yumruğa masaya yumruğunu vurduğu zaman ses getirmeli falan. Adam yok hocam. Ya burada bir gariplik yok mu? Akşam saat 7'yi 5 geçe eve girdiğinde adama söylemediğin şey kalmadı. İbn Dünya şey söyledi, izah ediyorsun. Va adamı böyle kutulara soktun. Uysal miyav kediye dönüştürdün. Ondan sonra da kadın diyor ki adam lazım diyor yani. Bir acayiplik yok mu işlerde? Bak, kadın iradesini abarttığında geçmişin rövanşını alacağım derken kadın iradesine, kadın benliğine, kadın kişiliğine, bilmem nesine aşırı vurgu yaptığı zaman böyle bu durum ortaya çıkıyor. Hadi bakalım buyur. Şimdi ifrat ve tefritten kaçın. Her zaman söylüyoruz, istikrar, denge. Fıtrata, insana riayet. Bunları gözetmek, bunlar temel kod, bunlar geleneksel değil. İnsani temel kodlar. Beşincisi, şizoid aile tipi. Şizoid ne? Yalnızlaşmış, birbirinden tamamen kopmuş, herkesin kendi dünyasına çekildiği, herkesin kendi dünyasında yaşadığı, biri salonda, biri odada, öbürü yukarı katta, biri aşağı katta, biri mutfakta, herkesin kendi dünyasından ayrı bir evrenle kavanozda yaşıyormuş gibi ayrıldığı şizoidal yapı. Şimdi bunun adı ne biliyor musunuz? Biz ve ben dengesini kuramamak. Biz ve ben dengesini kurmak çok önemli. İnternette birkaç video çekimimiz var. Lütfen denk gelirseniz izleyin. Mine İzgi, değil mi? Hanımefendiyle de bir çekim yapmıştık, gelmişti. Biz ve ben dengesi. Bakın, ailede benim ortadan kaldırılması da bir problem ilişkilerde. Tamamen bizim hakim olması da bir problem. Yani zaman zaman bizim bireyselleşeceğimiz, kendimizle baş başa kalacağımız, kendimizi dinleyeceğimiz, özel ilişkilerimizi, özel alanımızı sağlamlaştıracağımız, besleyeceğimiz durumlara ihtiyaç var. Kadının bir bireysel alana, özel alana ihtiyacı var. Hocam diyor, ne sen ne özel alandan bahsediyorsun? Ben diyor, evdeyken diyor, asla bakkala bile gidemem hocam diyor. Çünkü diyor, kadının izin alması diye bir şey var. Demokrasinin kılıcı gibi kafamda sallanır. Bizim adam da ekstra kıskanç. Ben diyor, kız kardeşime gidemiyorum hocam, kız kardeşime diyor. Ya kız kardeşiyle gidecek, sohbet edecek, muhabbet edecek. Kadın tek başına kız kardeşine mi gider? Kadın arabaya mı biner kendi başına? Yanına mutlaka birini alman lazım. Ya arabaya binip gidecek kardeşim. Sen hangi mantıkla, hangi kafayla bakıyorsun ya? Olur mu hocam diyor. Şimdi bakın, bireysel alanı sağlamlaştırman gerekiyor. Adam kendince nefes alacağı, iş dışında, ev dışında, çünkü biliyorsunuz iş, ev, televizyon, işte telefon, bu denkleme girdiğin zaman bu da bir stres vesilesidir. Bunalım vesilesidir. Yani iş, ev, telefon üçgenine girmişsen bu Bermuda şeytan üçgeni gibi bir şeydir. Buraya düştüğün zaman kendi içinde dönmeye başlarsın. Ben buna hamster tekerleği diyorum. Hamster tekerleği, o tekerleğin içine girmişsin, paldır küldür habire tekerleği döndürüyorsun. Adam kendine güzel, meşru, anlamlı bir hobi bulmuş. Bak, lazım. Gidiyor bu hobiyi yapıyor. Kadın köpürüyor. İş çıkışında diyor, ondan sonra bir saat diyor gidiyorsun orada tepiniyor, geliyorsun diyor. Sen ne biçim insansın diyor, bilmem. Ya bu adamın kendini makine gibi hissetmemek için sosyalleşmeye, paylaşmaya, kendine de insani anlamda bireysel vakit ayırmaya ihtiyacı var kardeşim. Erkek muhabbeti yapmaya. Hayır, o zaman da benim olacak, eve gelecek, şunu yapacak. Bak, hiçbir bireysel alan tanımıyor. Hiçbir oksijen çadırı alanı tanımıyor. Ama evdeki de hava bitmiş. Kadın, adam da kadına tanımıyor. Benim bir klasik örneğim var. Kadın gitmiş geleneksel sanatları merak ediyor. İlgisi var, hattır, tezhiptir, işte ebrudur filan. Ebru kursuna başlamış, adam köpürüyor. Kadının yeri diyor, mutfağıdır, evidir diyor. Senin diyor belediyelere bilmem ne izbe köşelerinde, işte teneke başlarında ne işin var ebruyla mebruyla. Otur oturduğun yerde. Bu nasıl bir kafa? Kadıncağız kendisine nefes alabileceği, ilişki kurabileceği, diyalog kurabileceği, içindeki kreatif, üretken tarafı tatmin edebileceği, dile getirebileceği bir alan bulmuş yahu. Niye yani bunu elinden almak ne anlama geliyor? Senin için ne ifade ediyor? Hayır. Şimdi bunların hepsi patoloji. Meşru alanlara müsaade et. Hobilere müsaade et. İnsanların kendi bireysel alanlarını kurmalarına müsaade et. Cemaate, cemiyete, topluluğa gidin. Mutlaka derneklere gidin. Derneklere vesaire gitmemek illa hani cemaatçi olmak anlamına söylemiyorum. Ama bakın şurada sizin bir arada bulunmanız bile o büyük beyin bağlantısını kurmak açısından şifadır. İlişki kurmanın kendisi iyileştirir, şifadır. Arkadaşlar, terapide de öyledir. Terapide ilişkinin kendisi iyileştirir. Senin ona çok olan şeyler kullanma ama karşı tarafı yargısız dinliyorsun. Şefkatle, merhametle yardımcı olmak istiyorsun. Onu paketlemiyorsun, etiketlemiyorsun, ilişki kuruyorsun, diyalog kuruyorsun. İyileştiren en önemli faktörlerden biri budur. Dolayısıyla izole aile, birbirinden tamamen yalıtılmış, izolasyonu şizoidal dediğimiz kişilik bozukluğu durumuna getirmiş, herkesin kendi kavanozunda yaşadığı, kavanozundan bir türlü çıkamadığı, bireysel alanlarına gömüldüğü, o bireysel alanlarının dışına çıkamadığı bir yaşam tarzı, bir aile tipi kesinlikle patolojiktir, problemlidir. Bunun ilacı zaman zaman dediğim gibi kabuğumuzdan sık sık çıkıp biz ve ben dengesini kurabilmektir. Biz ve ben, zaman zaman biz moduna geçmemiz lazım. Hemen ilişkisel efendim diyalog moduna geçmemiz lazım. O ihtiyaçlarımızı temin etmemiz lazım. Benim çok geleneksel bir tezim var. O da şu. Çekirdek işte ya da o çekirdek de paramparça da bu aileyi koruyan en büyük şey bir cemaat örgütlenmesidir. Yani kendini bir gruba ait hissedip orada bazı arkadaşlıklar, dostluklar kurmaktır. Bu bir mahalle olabilir, akraba topluluğu olabilir, bir dernek olabilir, bir grup beraber aynı ruhta ilerlediğiniz insanlar olabilir. Bunlar koruyucu kalkanlardır. Ailenin koruyucu kalkanıdır. Bu koruyucu kalkanı ortadan kaldığın zaman aile çıplak kalıyor. Yani rüzgara, ayaza, kara çırılçıplak çıktığınızı düşünün. Aziyetinizi düşünün. Üşütme ihtimalinizi düşünün. Bunun gibi koruyucu kalkanların ortadan kaldırılmaması, onu derneğimize geldiğimde de belki söylemiştim. Değil mi efendim? Orada çok güzel çalışmalar yapıyorlar ağabeyimiz. Çok güzel. Beni davet etmişlerdi orada. Ve dedim ki sizin burada 50-60-100 kişilik topluluğunuz ailelerin koruyucu kalkanıdır. O koruyucu kalkan ortadan kalktığı zaman aileler kendi başına zaten paramparça, o gelen hücuma, saldırılara, füzelere, bombalara ne yapıyorlar? Mukavemet, yani karşı koymak zorunda kalıyorlar. Çok zor, çok zor. Peki, altıncısı ne? Paranoid aile. Paranoid, paranoyak. Sürekli birbirinden kuşku duyuyorlar. Kuşku evhamı, kuruntuyu doğuruyor. Niye öyle baktın, ne dedin? Niye öyle nefes aldın? Gözün bir an kaydı. Sen şunu mu yaptın? Hesapları niye karıştırdın? Şurada şöyle şu mesaj niye geldi? Falan sürekli yoğun bir kuşkuyla birbirini denetleme ve kontrol etme üzerine kurulmuş aile yapılanması. Denetleme ve kontrol etme. Denetleme ve kontrol etmenin paranoid, paranoyakça aşırı kuşkulu hale gelmesi bir patolojidir. Birbirimize güven bağını asla sarsmamamız, o güven zeminini korumamız gerekiyor ilişkisel bağlamda. Güven zemini. Kendimize ait mahremiyet alanlarımız olabilir. Yani ben, ne bileyim ben, çok ihtiyacı var, aileme bir para gönderdim. İlla bunun hesabını sana vermek zorunda değilim, misal. Kendimize ait yine bize, ben dengesinde olduğu gibi bir mahremiyet alanımız olur. Olmalıdır, bir özellik alanımız olmalı. Ama her şeyin paranoyakça masaya yatırıldığı, her şeyin kuşkuyla karşılandığı, her şeyin kontrol edilmeye çalışıldığı bir durum aileyi, kadını, erkeği, çocukları hasta ediyor. Bir defa tedirgin yapıyor. Her an her şey çünkü kontrol edilebilir, her yerden patlayabilir, her söylediği bir probleme dönüşebilir. Yaptığı her hareket bir kuşkuyla karşılanıp ona göre bir sonuç doğurabilir, bir olumsuzluk doğurabilir. Bunun gerginliğini düşünsenize. Paranoyak aile. Baba paranoyak mesela. Gene patolojiye çok yol alıyor. Baba ciddi paranoyak. Havadan nem kapıyor. Biraz muhabbet olsun. Temele demişler ki, havada bulut. Havada bulut deyince adamın ağzının üzerine yumruğu indirmiş karşı tarafın. Her şey Temel'e mal ediliyor ya. Yumruğu, o demiş ki, uy Temel demiş, ne ettin uşağım, ne yapıyorsun falan. O demiş ki, havada bulut, bulut olunca ne olur? Yağmur, yağmur olunca ne olur? Göletler oluşur. Gölette ne yüzer? Ördek. Ördeğin gagası ne olur? Uzun. Sen bana uzun burunlu demek istedin. Güm. Şimdi havadaki buluttan nem kapmak bu işte. Sen bana uzun burunlu demek istedin. Bam. Şimdi evham, kuruntu, paranoya. Adam, kadın. Tamam. Yani beraberce bir yere gidiyorlar mesela. Niye öyle baktın? Gözün oraya baktı. Ona ne oldu? Şunu oldu. Tamam falan tamam. Sürekli böyle. Her şeyi denetlemeye, her şeyi bir kontrol etmeye falan çalışıyor. Çocukları öyle. Çocuklar şöyle mi olur falan. Aman böyle olmasın, şöyle olmasın. Bu hastalık hastalığıyla da birleşebilir. Başka şeylerle birleşebilir. Ortaya korkunç bir yapı çıkıyor. Ailede huzur, rahatlama, relaksasyon, kendini bırakma, spontanlık, arada bir böyle salıverme makaraları. Bunlara ihtiyacımız var. Bunlar hiç yok. Paranoid aile, paranoid kadın, paranoid erkek, paranoid çocuklar. Güven temelini sağlam tutmak, her şeyi denetlemekten vazgeçmek, her şeyi kontrol edemeyeceğini bilmek. Psikolojik rahatsızlıkların en büyük sebeplerinden biri aşırı kontrolcülüktür. Her şeyi kontrol etmeye çalışan insanlar başta kendilerini, daha sonra diğerlerini hasta ederler. Kontrolcülük ciddi bir problemdir. Bak kontrol demiyorum, kontrolcülük. Paranoid aile tipi. Yedincisi ne biliyor musunuz? Sadece keyif zamanlarında bir araya gelebiliyorlar. Kakara, kikiri, makara, işte zevk, coşku, hedonizm, bunlar varsa bir arada gözüküyorlar. Sıkıntı zamanında, zorluk zamanında, hastalık zamanında, problem zamanında, yaşanan zorluklar zamanında birbiriyle tamamen kopuk. Hep keyif modunda olalım. Yani hep gezelim, hep yiyelim, içelim, eğlenelim, işte hep birbirimizle özel vakit geçirelim. İşte şu zevki de deneyelim, bu fantaziyi de gerçekleştirelim, şöyle yapalım. Efendim koşalım, taşalım, patlayalım, coşalım. Nereye kadar bu? Biz buna hedonist aile diyoruz. Zevk. Zevkçilik. Yani bunu keyif kültürü diye biliyorsunuz lanse ediyorlar. Bunu mutlu olmak diyor. Hocam diyor, evliliğimizin ilk zamanını ben diyor sadece evlilik olarak sayıyorum diyor. Tamam o zaman diyor çok mutluyduk diyor. Tabii evliliğin ilk zamanında değil mi? Hormonal performans dönemi. Ondan sonra her şey çok yüksek, duygular, coşkular, beden vesaire. Tamam da hep bu böyle sürmez ki. Bu böyle sürmez ki, bu modu hep koruyamazsın ki, mümkün değil. Ateş hep aynı harlı modda kalmaz ki. Şimdi dolayısıyla zevkperest, hedonist, sadece keyife bakan, sadece keyif aldığı durumları tekrarlamak isteyen, bunların dışındaki yaşananları yaşanmışlık saymayan ve bunları işin içine katmak istemeyen kadınlar, erkekler, çocuklar. İşte bu da bir patolojik ailedir. O bu keyif kültürünün de ben insanların özellikle aileyi yürütememesinde, aile modeli ilişkileri yürütememesine genelde bakabiliriz. Çok büyük bir problem oldu. Çünkü ideal ilişki böyle sunuluyor. İdeal ilişki nedir biliyor musun? İşte hep beraber denize karşı böyle romantik baktığın, onun karşısında şarabını yudumladığın falan romantik vardı ya. Işığın yandığı, işte bu mum ışığı, o arkasına hemen çıkıp bir dans ettiğin, çok güzel. Ay ışığına böyle baktığın, ayın üstüne geldiği. Tam bir Hollywood illüzyonu. Bunlar varken ilişki. Bunun dışında hocam diyor, bizim diyor artık diyor, yani mümkün değil diyor. Çünkü diyor yani... Keyif yok hocam diyor. Keyif almıyoruz diyor. Ya hiçbir keyif almıyoruz hocam diyor. Çünkü sen keyif eksenli yaşıyorsun birader. Dünya keyif eksenli bir yer değildir. Dünya bir demodur. Arkadaşlar bunu 10.000 defa kendinize tekrarlayın. Dünya bir demodur. Aslı burada değildir. Burada hep içimizde ukdelerle doymadan gideceğiz. Dünya bir köprüdür. Üzerine ev kuramazsın. Yeme, içme, cinsellik, tüketim, haz, zevk bilmem ne bunlara doymak mümkün değildir. Çünkü demodur, monstralık. Bunların asılları burada değil. Bunları daha çok tekrarlayayım, daha çok yapayım derken işte Hazreti Adem'in daha çok arzusundan dolayı eşiyle beraber cennetten çıkarılışının öyküsü devreye girer. Orada bir daha çok arzusu vardır. Burada iki melek gibi kalmak istemez misiniz? Ebediyen kalmak istemez misiniz? Bak daha çok. İki melek gibi olmak insana razı olmamak demektir. Daha üst modelini, daha çoğunu istiyor. Ebediyen cennette kalma istemek, daha çok kalma istemektir. Daha çok dediğimiz şey kalıp olarak, iz düşümler olarak her zaman problemdir. Bir yerde daha çok varsa, çok fazla varsa oradan kork. Hocam diyor ben eşimi çok fazla seviyorum diyor. İşimde çok çalışıyorum diyor. O çokları duyduğum zaman ben derim ki neyin telafisi? Neyin boşluğu var da bu çokla bu telafi edilmeye çalışıyor? Bir şeyin boşluğu var. Bir şeyin noksanlığı var. Daha çok bizi cennetten kovulmalara sevk eder. Eşin %60-70 iyi bir insan. Arkadaşın, dostun neyse. Uyarlayın yani. Siz örnekleri genişletin. Sen onu %200 istiyorsun, dünyada daha fazlasını alacağını düşünüyorsun ya, keyif eksenli, zevk eksenli bakıyorsun. Daha çoğuna talip olduğun zaman işte o %70'in cennetinden kovulursun. O %70'in cennetini kaybedersin, geriye ne bulacağın da meçhul. İnsanoğlu hep bu hırsından, hep bu daha çoğunu istemesinden dolayı cennetlerden çıkarılır, efendim, cennetlerden hubut ettirilir. İhbitu. Hubutun sebebi budur. Dünya bir demodur. Özellikle maddi hazlar konusunda insana kesinlikle doyum verilmemiştir. Dünyanın en güzel yemeklerini durmadan yiyin, bir yerden sonra bıkkınlık gelir. İkisi bir gün sonra tekrar hiçbir şey yememiş gibi olursunuz. Ne yaşarsanız yaşayın, bütün o maddi lezzetler, zevkler, şunlar bunlar, dünyadaki o maddi lezzetlerin zirvelerini yaşayın. Yaşadıktan kısa bir süre sonra sanki hiç yaşanmamış gibi olur. Bu da enteresan. Dolayısıyla hayatın bir demo olduğunu bilerek yaşamak bana çok farklı bir varoluş seviyesini, çok farklı bir anlamlandırma, ilişki kurma, diyalog kurma seviyesini getirir gibi geliyor. Böyle bakmak. 7. Hedonist aile, zevkperest, sadece keyif kültüründe birleşmiş, onun dışında sorunlarını hep keyifle güya çözeceğini zanneden, yani sinemaya gidersek hadi mutlu olacağız, hadi bir yemeğe gidelim, hadi bir tatile çıkalım. Sürekli kaçarak, zevke kaçarak sorunları örtbas etmeye çalışıyor. Sorunların üstesinden gelmeye çalışıyor. Ama mızrak çuvala sığmıyor. 8. Baskıyı, gücü aşırı otoriteryenlikle birleştirmiş güç ve hakimiyet takıntısı olan aileler. Baba güç ve hakimiyet takıntısında, anne güç ve hakimiyet takıntısında, kimin sözü kime geçecek? Evde bir bilek güreşi var sürekli. Senin dediğin mi, benim dediğim mi? Atasözlerimiz var. El mi yaman, bey mi yaman? Kadının fendi erkeği yendi. Yani bir bilek güreşi var. Sürekli bir güç savaşı var, bir hakimiyet savaşı var. Bu güç ve hakimiyet savaşında kim ele geçirecek kontrolü? Ben de diyorum ki güç ve hakimiyet savaşı ailenin kimyasına aykırıdır. Aile fedakarlık, diğergamlık alanıdır. Paylaşım alanıdır. Gerektiğinde yutabilmektir. Gerektiğinde alttan al. Hep ben mi alttan alacağım? Ya onu kastetmiyoruz. Karşılıklı birbirini anlayışla tolere edebilmek, alttan alabilmek, idare. Onun yükseldiği yerde senin durabilmen. Ailenin kimyası bu. Çünkü aslında biz ilişki kurabilmek için fedakarlık yapmaya mecburuz. Şimdi diyelim ki bazılarınız havuza girmek istiyor ama bir fedakarlık yaparak benimle diyalog kuruyor şu anda. Ya da monoloğu kendi içine diyaloğa çeviriyor. Doğru mu? Bir fedakarlıkta bulunuyorsun yani. Başka şeyler yapabilecekken burada bulunmayı tercih etmek bir fedakarlıktır ki şu iletişim, şu paylaşım söz konusu olabilsin. Her iletişim bir geri vites atmadır. Her iletişim bir alttan almadır. Her iletişim idare etmedir. Her iletişim özünde bir fedakarlığı barındırır. Bende geri vites yok hocam diyor. Biz bodozlama gideriz hocam diyor. Çok kırılırsın. Çok kırılırsın. Esnemeyi bilmeyenler, ben hep söylüyorum, kırılmaya doyamazlar. Esnemeyi, çocuğunun karşısında esnemeyi bilmezsen çok kırılırsın. Kızını, oğlunu, evladını, çocuğunu kaybedersin. Esnemeyi bilmeyenler kırılmaya doymazlarmış. Sekizinci aile güç savaşındaki ailedir. Kadının erkeğe karşı güç mücadelesi, annem çok ezildi kendimi ezdirmeyeceğim. İşte kadın dediğin varlığın efendim sırtından sopayı eksik etmeyeceksin. Klasik şeyler söylenir hep. Kadını hep kontrolde tutacaksın hocam. Kadının gözünü açtırmayacaksın hocam. Bak akıllı ol hocam sen çok konuşuyorsun. Şimdi tamam bunu bir yaptın mı hocam olmaz. Adam evlenmiş daha ilk günden gidiyorlarmış. Atın ayağı sürçmüş bir demiş. Hikayeler değil mi? İkinci sürçüşte iki demiş. Ondan sonra üçüncü sürçüşünde üç demiş ve çekmiş atı vurmuş. Kadın sormuş gelin niye vurdun? O da demiş ki bir falan. Anladın mı? Şimdi bak. Acayip şeyler yani. Bunlar bizim hikayelerimiz, kulaklarımız bunlarla dolu. Ben çok basitleştiriyorum olayı, biliyorum. Vulgarize ediyorum ama kulağımız, bilinçaltımız, zihnimiz bunlarla dolu. Güç savaşıyla dolu. Dinlediğimiz kayınvalide hikayeleriyle, kaynana gelin hikayelerle dolu. Mesela bunu güncelleyemiyoruz. Bunu olduğu gibi aktarıyoruz. Yani tarım toplumundaki kaynana gelin gerilimlerini modern hayatta hala tekrarlıyoruz. Bunu da bir hakimiyet savaşına dönüştürüyoruz. Diyor ki gelini diyor daha ilk zamanlardan alacaksın bir temizlik falan diyor yaptıracaksın bir tezgaha sokacaksın hocam diyor. Anacığım diyor yani onu bir tezgaha sokacaksın burnunu eğeceksin diyor. Gelin burnunu bir kaldırırsa. Ne oldu? Biz orada insani bir diyalog kurmuyoruz ki. Biz orada bir güç mücadelesine girişiyoruz. Kim kime boyun eğdirecek? Boyun eğdirmek maharet değil ki. Orada bir rıza yok ki, bir ikna yok ki, bir gönüllülük yok ki. Bir insani paylaşım kurulan köprüler yok ki. Güç ve hakimiyet patolojisi. Güç ve hakimiyet patolojisi siyasette de, toplumda da, hayatta da hastalıktır. Güç ve hakimiyet takıntısı insanları mahveder. İnsanları aşırı otoriterleştirir, hatta zulme meylettirir. Dünyadaki bütün zalimlerin temelinde bakın güç ve hakimiyet takıntısı vardır. Aşırı güç ve hakimiyet takıntısı. Bu patolojinin kaynağıdır. 9. Aşırı pasif aileler, tembel. Yani tembel bir türlü harekete geçmek istemiyor. Adam kendi kuytu yuvasından çıkmak istemiyor. Aman diyor şimdi kim yapacak onu diyor. Kapının pervazı iki aydır sallanıyor. Ya bu kapının pervazı ya şunu bir yap kardeş ya. Bak kapının kolu ya Anladın mı? Kadın abi öyle bir sanki anneden yorgun doğmuş. Hani dünyaya yorgun doğarız diyen filozoflar var ya. Dünyaya yorgun doğarız, dinlenmek için geliriz falan diyor. Şimdi Oblomov sendromu gibi böyle bir sendromla. Şimdi kadın tembel, adam tembel, bildiğin fiziksel tembel yani. Efendim evde işler yığılır, bulaşıklar yığılır, çamaşır yığılır, orası dağınık, burası dağınık, adamda işler yığılır. Çocuklar zaten kendin yazdan parmağını kıpırdatmaz. Herkes birisi bana hizmet etsin der. Herkes evde böyle fır dönen birini bekler. Bir tane kahraman çıkar, o da bir yerde iflas eder. Ondan sonra böyle bir durum. O yüzden ben hem hak hem sorumluluk dengelerinin devrede olduğu, hakka riayetin olduğu, sorumlulukların gözetildiği, herkesin kendi görev alanlarında belli görevleri yerine getirdiği bir sistemin olması gerektiğini düşünüyorum. Ailede bir sistem olmalıdır. Aile bir tür işletme gibidir. Yani ailenin bir kurumla çok benzer tarafları vardır. Mesela ailede öğün fikri yoksa bu aile için çok korkunç bir şeydir. Öğün fikri olacak ya. Bu evde bir kahvaltı edilir. Bu evde en azından bir akşam yemeği yenilir. Bu evde bir çay içilir, bir şey yapılır. Bu evde bir öğün olur. Gelsin pizza, gitsin pizza, gelsin döner, bilmem dürüm. Bunlar hayat geçmez. Aile demek bir ocağın sıcağının olduğu yer demektir aynı zamanda. Öğün fikri çok önemli. Onu geleneksel bir rol olarak algılamayın. Kadın erkek. Kadın erkek. Ben bu pandemide hani çok böyle yemek falan yaparak yetiştirilmiş bir adam değilim ama işte şahidimiz burada. Yemek yapmayı öğrendim. Terasa gittim. Biraz şeyim böyle outdoor işlerine, doğaya muaya çok meraklıyım. Doğaya da gidemeyince küçük bir soba aldım terasa. En üst kattayız. Ondan sonra çok da büyük bir teras değil, küçük ama kurdum. Orada Allah'ım neler öğrendim neler. Yani kendimce türlü bile yapabiliyorum. İnsan isterse teşekkür ederim. Yani yapabiliyorum ama böyle yetiştirildim mi? Hayır. Annem benim elimi sıcak sudan soğuk suya sokmuş bir insan değil. Çoraplarımı yıkamayı üniversitede öğrendim. Mecbur kalınca. Yani böyle bir anne hala da öyledir. Gittiğim zaman pervane döner. O ondan mutlu oluyor. Aa sen köle kadın tipisin, çok eziliyorsun. Diyor ki ne alakası var, ben bundan mutlu oluyorum yani. Yapmadığı zaman kadıncağız mutlu. O da onun formatı. Onu da böyle ekstra sen kölesin, sen işte bilmem nesin falan diye formatlamaya çalışmak, söylemeye, o da doğru değil yani. Kadın mutlu oluyor. İkram etmekten, hizmet etmekten, iş yapmaktan onunla mutlu oluyor. Onun yapısı bu. Şimdi arkadaşlarım. Güç ve hakimiyeti söyledim. Tembellikten aksiyona, aksiyon almamız lazım. Evde görev, hak, vazife dağılımlarının net olması ve bunların uygun bir şekilde yapılması lazım. Sadece hak vurgusu, sadece sorumluluk vurgusu yapılmaması lazım. Hani sadece sorumluluğu vurguluyorsun ama haklara riayet etmiyorsun. Hep hak hukuk vurgusu yapıyorsun. Ev bir avukatlık bürosuna dönmüş. Kadın hakları, çocuk hakları, erkek hakları. Ben bunu istiyorum çünkü hakkım falan. O zaman çok mekanik oluyor. Ev mekanik bir hale dönüşüyor. Bu değil. Ama hak, sorumluluk, fazilet, diğergamlık, fedakarlık bunların işin içine ne yapılması lazım? Yedirilmesi lazım ve ortaya bu modelin çıkarılması lazım. Çıkarılması lazım. Evet. Şimdi Kadir Hoca'yı dinledim bugün. Eski tanırım, meslektaş olduğumuz için. Ben de sosyoloji kökenliyim. Sonradan işte psikolojiye intisap ettiğimiz için. Hocayı iyi tanırım, takip de ederim. Eskiden de yazılarını falan da okurdum. Şimdi mesela evlilik yaşının yükselmesi. Değil mi? Evlilik yaşının yükselmesi meselesi, hani az önceki konuyla bağlantısını kuracağım. Evlilik yaşının yükselmesi sadece sosyolojik bir olay değil. İnsanların bir, evliliğe karşı inancını kaybetmesi. İki, evliliği engelleyici, sınırlayıcı bir şey olarak görmeleri. Üç, bireyselleşmenin aşırı artması. Dört, etrafında iyi evliliklerin nadir görülmesi. Yani diyor ki ne evleneceğim hocam diyor. Mutsuzlar kulübüne bir tane de ben mi ilave edeceğim diyor. Ondan sonra diyor sıkıntı, problem falan filan. Yani bir çağın ruhu da, çağın ruhu da, maddi sebepleri de var kesinlikle. Evliliğin hala Türkiye'de bir külfet haline dönüştürülmesi. Külfet. Yani bugün mesela bir düğün yapın, en mütevazı düğünü. Tahmin ediyorum 300-400 bin liradan aşağı yapmanız mümkün değil. Tahmin ediyorum. 300-400 bin lira emekli maaşıyla geçinen bir baba için düşün. Ne yapacak bu insan? Çocuk bekliyor, kız da bekliyor. Bir kere diyor evleniyorum diyor. Beklentiler aşırı yükseltilmiş. Kızımın boynu boş mu kalacak diyor. Boynu boş mu kalacak? Bak şimdi. Hocam diyor şöyle diyor çok 700-800 kişinin katıldığı diyor sahte dolarların havada uçuştuğu bir düğün yapmayacak mıyız hocam? Bu nedir Allah'ını seversen ya? Sahte dolarlar havada uçuşuyor. 50 liraya gidip bir balya alıyorsun. O sahte dolarları atıyorsun. Yerde köle gibi çalışan eline çekçekle çocuklar var. Onlar tekrar o paraları çekiyorlar. Gidiyor da arka tarafta desteği alıyorlar. Sarıyorlar, tekrar satıyorlar. Ve herkes birbirini dürtüklüyor. Bak o diyor attı diyor, sen de git diyor parayı at diyor falan. Bizim de bir izzetimiz, gururumuz var falan diyor. Böyle bir parodi, komediyi izliyoruz. Buna dünya kadar para veriyoruz. Efendim, insanların bununla mutlu olmasını istiyoruz. Kendimizi tatmin ediyoruz. Bunun üzerine evliliklerin kurulmasını bekliyoruz. Ben diyorum ki bunlara radikal bir şekilde ne zaman itiraz edebileceğiz? Bunlarla ne zaman yüzleşebileceğiz? Bu toplumsal ikiyüzlülükten çıkmak için ne zaman bir duruş tayini yapacağız? Konuşup konuşup ayrılıyoruz ya. Ne zaman? Yani öyle cesur gençler görüyorum mesela. Diyor ki biz diyor nikahımızı kıydık, evlendik, takılar yapıldı Allah razı olsun. Takıları da diyor biz diyor mesela bir kısmını yetim giydirdik diyor. Ya da düğüne ayırdığımız yemek parası, ıvır zıvır hava atma parasını gittik diyor. 50 tane yetim giydirdik, 100 tane yetim giydirdik. Böyle şeyler görüyorum, acayip etkileniyorum. Cesur insanlar. Bunları bu radikal düşünen, sıra dışı düşünen, tırnak içinde bazen anarşist gibi görünen buna durumunda ihtiyaçlar var. Öbür türlü bu toplumsal ikiyüzlülüğün içerisinde kıvranıp duruyoruz. O tezgahın içinde kıvranıp duruyoruz. Evliliğin maddi açıdan da bir külfete dönüştürülmesi ülfeti öldürüyor. Külfet varsa ülfet ölür. Ülfet dostluk, aşinalık demek. Hadi, teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar zamanımı aştığımı da görüyorum. Size de biraz soru payı bırakmak istiyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız vardır. Olayı mümkün olduğunca sade, net, anlaşılır bir şekilde özetlediğimi düşünüyorum. 9 tane patolojik, bu çok fazla artırılabilir. Bir tanesi mükemmeliyetçi aile tipiydi, doğru mu? İkincisi sevgi, ilgi, takdir köprüsü kurmayan, bunları esirgeyen, bunlardan uzak hep eleştiri, hep uzaklaşma ve karşılıklı komünikasyon, paylaşımı, iletişimi kurmayan aile tipiydi. Üçüncüsü başarıyı bir fetiş haline getiren, takıntı haline getiren aile tipiydi. Dördüncüsü geçmişe takılıp kalmış, geçmişten bugüne geçemeyen, geçmiş hapishanesinde yaşayan aile tipiydi patoloji. Beşincisi izole, şizoid aile tipiydi. Yani herkes kendi dünyasında bireyselleşmiş. Biz ve ben dengesini ne yapamıyor? Bir türlü kuramıyor. Altıncısı paranoid aile tipiydi. Yedincisi zevkperest. Yani hedonist aile tipi. Sekizincisi güç ve hakimiyet takıntısına dayalı. Çocuklarına, eşine bunu uygulamaya çalışan ailede güç ve hakimiyet takıntısıyla her şeyi bu çerçevede ele alan bilek güreşine dönüştüren aile tipiydi. Dokuzuncusu da tembel, hımbıl, efendim hareket etmeyen, gerçekten aksiyon almayan aile tipiydi. Bütün bunlara yönelik basit de olsa bazı göndermeler yaptığımı, bir çerçeve çizdiğimi naçizane düşünüyorum. Sözüme burada bir noktalı virgül. Teşekkür ederim. Eksik olmayın.